Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems 19 Eylül 1403, Hicri Gameri 7 Recep 1446 ve Miladi Takvim'de 8 Ocak 2025 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından basından seçmeler, dünya tarihi, iman nuru ve Farsça öğrenelim isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Öncelikle haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi İran, dünyada stratejik bir zirvedir açıklamasında bulundu. Irak Başbakanı Pezeşkiyan, Irak İran'ın stratejik ortağıdır dedi. İran Ulusal Güvenlik Sekreteri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü. İran Dışişleri Bakanlığı Çin'e başsağlığı mesajı gönderdi. İtalyan gazeteci serbest bırakıldı. Ve Gazze'de 51 Filistinli daha şehit düştü. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei Kum eyaletinden binlerce kişiyle yaptığı görüşmede İran'ın doğal kaynakları, gelişmiş insan gücü ve jeopolitik konumu nedeniyle dünyada stratejik bir zirve olduğunu vurguladı. Binlerce Kum halkı 9 Ocak 1978 kıyamına yıl dönümünü almak amacıyla İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile bir araya geldi. Ayetullah Hamenei bu görüşmede yaptığı konuşmada Pehlevi dönemi İran'ı Amerika'nın çıkarlarını sağlam bir kalesiydi, ancak bu kaleden devrim ortaya çıktı ve kaynadı. Amerikanlar bunu anlayamadılar, yanıldılar, şaşkına döndüler ve gaflete düştüler. Amerika'nın hesap hatası budur. Devrimden sonra bu birkaç on yıl boyunca Amerikalılar İran meselelerinde genellikle hata yaptılar. Bu sözüm özellikle Amerika'nın politikalarından korkuya kapılanlaradır dedi. Ayetullah Hamenei sözlerine şöyle devam etti. Yumuşak savaş, yalan haberler yaymak, gerçekler ile halkın düşünce ve hayal gücü arasında mesafe oluşturmak demektir. Siz güçleniyorsunuz ama o zayıfladığınızı söylüyor. Kendisi zayıflıyor ama güçlü olduğunu iddia ediyor. Siz tehdit edilemez hale geliyorsunuz, o ise sizi tehdit ederek yok ederim diyor. İşte propagandaları budur ve bazı insanlar bu propagandadan etkileniyor. Ayetullah Hamenei bugün asıl önemli göre bizim kültürel ve medya kuruluşlarımız, İslami İnşaat Bakanlığımız, radyo ve televizyonumuz, sanal alan aktivistlerimiz için düşmanın güç yanılgısı perdesini yırtmaktır. Düşmanın propagandasının kamuoyunu etkilemesine izin vermemeliyiz. Bu, o gün yani 9 Ocak 1978 Kum halkının yaptığı bir işti ifadelerinde bulundu. Ayetullah Hamenei neden İran Avrupalılara müzakere ederken Amerika ile etmiyor sorusuna şu şekilde yanıt verdi. Amerika burayı kendi ülke gibi görüyor ancak burası onun elinden alındı ve kontrolünden çıktı. Bu nedenle onun ülkemize ve devrimimize olan kini deve gibi kindir. Bu olay kolay geçecek bir kin değildir. Amerika İran'da yenilgiye uğradı ve bu yenilgisini telafi etme arayışındadır dedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Siyonist rejim ve Amerika'nın bu rejime verdiği destek konusunda açık ve cesur tutumlarından dolayı kendisine takdir ederek yetkililer, bu karar alıcılar hiçbir şekilde Amerika ve Siyonistlerin taleplerini ve tutumlarını dikkate almamalıdır ifadelerini kullandı. İslam İnkılabı rehberi, ülkemizin yetkilileri herhangi bir dönemde farklı konulara ilişkin karar alırken Amerikalıların temelsiz beklentilerini ve onların çıkarlarını dikkate alırsa halk egemenliğini ve cumhuriyet yönetimini tehdit etmiş olurlar dedi. Ayetullah Hamenei, direniş yaşıyor ve yaşayacak. Direniş her geçen gün daha da güçlenmelidir ve biz direnişi destekliyoruz. Gazze'deki direnişi, Batı Şeria'daki direnişi, Lübnan'daki direnişi, Yemen'deki direnişi ve Siyonist rejimin alçakça hamlelerine karşı koyan her noktadaki direnişi destekliyoruz diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ile düzenlediği ortak basın toplantısında Irak'ın İran'ın stratejik ortağı olduğunu belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan resmi görüşmelerde bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret eden Irak Başbakanı Muhammed Şia Sudani ile bir araya geldi. Taraflar bu görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu ziyaretin ve taraflar arasında var olan güvenin ışığında ikili işbirliğinin gelişme sürecinin hızlanmasını ve iki ülkenin yakınlaşmasına yönelik etkili adımların atılmasını temenni ediyoruz dedi. Pezeşkiyan Irak, İran İslam Cumhuriyeti'nin önemli bir komşusu ve stratejik ortağıdır. İki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde devam etmesinden ve farklı düzeylerdeki ikili işbirliklerinin kapsamının her geçen gün artmasından memnuniyet duyuyoruz ifadesini kullandı. İran'ın her zaman komşu ülkelerde barış, istikrar ve kalkınma sağlanmaktan yana olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Irak halkının güvenliği, büyümesi ve refahı bizim için çok önemli. Irak terörle mücadelenin ardından özellikle kardeşim Sayın Sudani varlığıyla istikrar ve kalkınmayı yaşıyor ifadelerinde bulundu. Irak Başbakanı ile yapılan görüşmeleri atıfta bulunan Pezeşkiyan, bugün Sayın kardeşim Sudani ile yaptığım görüşmede bölgedeki son gelişmeleri ele alırken ikili işbirliğinin geliştirmesi konusunda güzel istişarelerde bulunduk dedi. Pezeşkiyan, İran ve Irak'ın Suriye'deki gelişmelere ilişkin ortak kaygılarına değinerek Suriye'de istikrar ve barış, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, terör gruplarının faaliyetleriyle mücadele, Siyonist rejimin işgal altındaki bölgelerden çekilmesinin gerekliliği bu kaygılar arasında yer alıyor diye kaydetti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede iki ülkenin kapsamlı işbirliği programı ve güvenlik anlaşmasının tam olarak uygulanması bir kez daha gözden geçirildi ve ekonomik ve ticari işbirliğinin önemine ilişkin planlar incelendi. İki ülke arasındaki önemli planlardan biri de Şelemçe-Basra demiryolu projesinin inşaatının hızlandırılması meselesidir ifadesini kullandı. Irak Başbakanı Sudani'de ortak basın toplantısında İran ziyaretinin iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirmesi çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek iki milletin ve ülkenin güvenlik ve refah gibi hedeflerine ulaşması için bu işbirliklerini genişletmeye çalışıyoruz dedi. Sudani, Sayın İran Cumhurbaşkanı ve değerli bakanlarıyla ekonomik ve kalkınma alanlarının yanı sıra sosyal, kültürel ve dini alanlarda da ikili ilişkiler ve iki ülke arasındaki mutabakat cihat zaptı konusunda çok güzel bir görüşme gerçekleştirdik ifadesini kullandı. Yakında iki ülkenin makamları arasında en önemli ekonomik konulara ilişkin ikili görüşmeler gerçekleştirileceğini ve iki ülke arasında Irak'a gaz ve elektrik sağlanması konusunda ortak projeler ve işbirlikleri yapılacağını belirten Sudani, ortaklaşa bazı plan ve projelere başladık ve bunların tam olarak uygulanmasını takip ediyoruz dedi. Irak ve İran'ın ortak projelerinden biri olan Şelemçe Demir Yolu'nun Basra'ya bağlanmasına değinen Sudani, İran ve Irak arasındaki ilişkilerin genişleyerek devam etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İki ülkenin ve milletin çıkarlarının gerçekleştirilmesi için bu ilişkilerin bölgesel düzeyde genişletilmesi ve bölgede tüm ülkelerin çıkarlarının gerçekleştirilmesine fırsat yaratılması önemlidir ifadelerinde bulundu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmedyan gittiği Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Güvenlik diplomasisini güçlendirmek amacıyla Bakü'de bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmedyan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Ahmedyan, güvenlik diplomasisini güçlendirmek ve Güney Kafkasya bölgesi ülkeleriyle siyasi güvenlik ilişkilerini geliştirmek amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'dan gelen resmi davet üzerine bu sabah Bakü'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Ekber Ahmedyan, güvenlik diplomasisi doğrultusunda ve Güney Kafkasya ülkeleriyle siyasi güvenlik münasebetlerini kuvvetlendirmek amacıyla Azeri ve Ermeni mevkidaşlarının daveti üzerine Bakü'ye gitti. İranlı yetkili Bakü Havalimanı'nda Azeri mevkidaşı Ramil Usubov tarafından karşılandı. Ahmedyan'ın Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de görüşeceği bekleniyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Çin'in Tibet özerk bölgesindeki Şuhiz kentinde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Çin halkıyla hükümetine başsağlığı diledi. İsmail Bekai, Çin'in Tibet özerk bölgesinde Şuhiz kentinde meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Çin halkı ve hükümetine başsağlığı diledi. Bekai depremde yaralanan kişilere ise acil şifalar diledi. İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani sosyal medya platformu X üzerinden yaptıkları açıklamada İran'da gözaltına alınan İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın serbest bırakıldığını duyurdu. İtalyan Başbakanı Meloni ve Dışişleri Bakanı Tajani sosyal medya platformu üzerinden yaptıkları açıklamada İtalyan gazeteci Cecilia Sala'nın serbest bırakıldığını belirtti. Bu gelişmenin yoğun diplomatik istihbarat kanalları aracılığıyla yürütülen çalışmaların bir sonucu olduğunu belirten Başbakan Meloni, emeği geçenlere teşekkür etti. Meloni mesajında şu ifadeleri yer verdi. Cecilia Sala'yı eve getiren uçak havalandı. Diplomatik istihbarat kanalları aracılığıyla yapılan yoğun çalışmalar sayesinde vatandaşımız İran makamları tarafından serbest bırakılarak İtalya'ya dönüyor. Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise diplomasi ve ekip çalışması işe yaradı. Cecilia Sala eve dönüyor ifadelerini kullandı. İran'dan yapılan açıklamaya göre Cecilia Sala 13 Aralık 2024'te gazeteci vizesiyle İran'a gitti ve 19 Aralık'ta İran İslam Cumhuriyeti yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı. İran Kültür Bakanlığı gazetecilerin yasal çerçevede çalışmasına her zaman destek verdiklerini ve bu süreçte İran'daki yabancı medyanın haklarını koruma politikalarını sürdürdüklerini vurguladı. Filistin'in Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejim ordusunun Gazze şehrindeki çeşitli bölgeleri bombalaması sonucu 51 Filistinlinin daha şehit olduğunu duyurdu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada işgalci İsrail rejiminin son 24 saat içinde Gazze şeridinde 6 katliam gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 51 kişinin şehit olduğu, 78 kişinin de yaralandığını bildirdi. Açıklamaya göre halen bazı Filistinli kurbanlar enkaz altında ve sokaklarda mahsur durumda olup kurtarma ekipleri onlara ulaşmakta zorluk çekiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı 7 Ekim 2023'te Aksa tufanı operasyonunun başlangıcından bu yana şehit sayısının 45.936'ya, yaralı sayısının ise 109.274'e yükseldiğini belirtti. Gazze Savaşı 460. gününe girerken işgalci İsrail ordusunun çeşitli bölgelerdeki bombalamaları devam ediyor. Öte yandan Katar, salı gecesi yaptığı açıklamada Gazze'de ateşkesle ilgili müzakerelerin sürdüğünü, ancak bu müzakereler için bir zaman çizelgesi belirlemenin mümkün olmadığını ifade etti. Bu süreçte Hamas ve Filistinli direniş grupları ateşkes anlaşmasına ve esir değişimine dair müzakerelere hazır olduklarını ve çeşitli arabulucu ülkelerin katılımıyla bu süreci desteklediklerini birçok kez belirtmişlerdir. Ancak İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve savaş yanlısı İsrail liderleri her defasında çeşitli bahanelerle müzakere sürecini baltalayarak Gazze şeridindeki suçlarını sürdürmektedir. Ayrıca Siyonist rejimin ateşkesi reddetme ve Gazze'de savaşı sürdürme konusundaki engellemeleri tamamen Amerikan yetkililerinin koordinasyonu ve desteğiyle gerçekleştirilmekte. Sahab Haber Ajansı'na göre Lübnanlı kaynaklar, İsrail rejiminin Amerika'nın yeşil ışık yakmasıyla Lübnan'ın güneyinde 3 stratejik bölgeyi işgal etmeye yönelik bir plan hazırladığını bildirdi. Lübnan'ın El Ahbar gazetesinin bildirdiğine göre Amerika'nın Lübnan özel temsilcisi Amos Hochstein, İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinden 3 aşamada ve 15 gün içinde çekilmesini öngören bir plan sundu. Bu plana göre ilk 5 günde İsrail askerleri Ras el Nakura ile Remiş arasındaki batı hattından, ikinci 5 günde Remiş ile Meis el Cebel arasındaki merkez bölgeden, üçüncü 5 günde ise Meis el Cebel ile Şeba arasındaki doğu bölgeden çekilecek. Ancak kaynaklara göre Amerika, İsrail askerlerinin Güney Lübnan'daki 3 stratejik tepeyi kontrol altında tutmasına ve burada askeri üsler kurmasına izin verdi. Bu noktalar 2000 yılında özgürleştirilen Batı kesimde işgal altındaki Batı Celile yerleşimlerine bakan Haric el-Lebuna, merkezdeki Cebel Belat Tepesi Zariyat ve Şetula yerleşimlerine bakan Tellel el-Hammas ve Metula karşısındaki diğer önemli tepeleri içeriyor. Siyonist askeri uzmanlar Gazze Savaşı'nın devamının faydasız olduğunu ve yalnızca bu rejimin askerlerinin ölümüne yol açacağını belirttiler. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Siyonist askeri uzmanlar Gazze Savaşı'nın devamının faydasız olduğunu ve yalnızca bu rejimin askerlerinin ölümüne yol açacağını vurguladılar. Sahab Haber Ağına göre Siyonist askeri analist Or Heller, Siyonist rejimin Mağrib gazetesine yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Hamas'a baskı yapmak için kameralar karşısında tehdit etmek zorunda kalıyor dedi. Heller şöyle devam etti, ancak kapalı kapılar ardında durum tamamen farklı. Siyonist rejimin siyasi ve askeri yetkilileri arasındaki görüşmelerde bazı subaylar kara harekatının sona erdiğini ve uygulanmış olduğunu düşünüyor. Onlara göre herhangi bir anlaşma olmadan eski konumlarımıza döneriz ve ağır bir bedel öderiz. Tıpkı Beyt Hanun'da 3 askerin öldürülmesi gibi. Öte yandan Mağrib gazetesinin askeri muhabiri Avi Ashkenazi, Gazze'de neyi başarmayı hedeflediğimize dair net bir stratejik plan yok. Gazze sonrası plan belirlenmedikçe bu döngü sona ermeyecek dedi. Daha önce Netanyahu'ya yakın isimlerden biri olan Nathan Essel, Gazze'deki savaşın devamının bir getirisi yok. Binlerce kişi savaşın bedelini ödedi. Bu savaş en kısa sürede sona erdirilmelidir ifadelerini kullanmıştı. Essel, Gazze şeridindeki savaşın devamı mantıklı değil. Bu nedenle bana göre savaş bir an önce durdurulmalıdır diye ekledi. Siyonist rejim ordusu Amerika ve bazı Batı ülkelerin tam desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine karşı yıkıcı bir savaş başlattı. 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa tufanı operasyonu ile birlikte şu ana kadar Gazze savaşında şehit olanların sayısı 45.854'e, yaralıların sayısı ise 109.139'a ulaştı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. Siyonist işgal güçleri Heyet-i Tahrir-i Şam lideri Ebu Muhammed el-Culani'nin sessizliği gölgesinde Güney Suriye'deki saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Ver Haber Ajansı'nın aktardığı bilgiye göre Suriye kaynakları İsrail rejiminin Suriye topraklarındaki kara saldırılarına devam ettiğini belirtti. Özellikle Güney Suriye'de Kuneitra'nın kuzey kırsalında bulunan Hadr'ın doğusundaki Hamr tepeleri bölgesine yönelik işgalci güçlerin ilerlediği belirtildi. Sırada bültenimizin son haberi var. Amerika ve İngiltere Yemen'in başkenti Sana'a ve komşu Amran eyaletine hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılar çarşamba günü gerçekleşti. Amerika ve İngiltere Sana'a ve Amran'daki hedefleri Kızıldeniz'deki savaş gemilerinden fırlatılan füzelerle vurdu. Henüz can kaybı veya maddi hasara dair resmi bir bilgi verilmiş değil. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Suriye'deki siyasi ve güvenlik düzeyine ilişkin tutum etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Suriye halkının tercihine saygı gösterilmesi ve uluslararası aktörlerin ülkenin iç işlerine karışmaması gerektiğini bir kez daha vurgulayarak Suriye'nin terörizmin büyüdüğü bir liman haline gelmemesi gerektiğini belirtti. Suriye hükümetinin devrilmesinin üzerinden yaklaşık bir ay geçti. Bu dönemde düşmanlar yeni dönemde İran'ın eski Suriye yönetimi ile ilişkilerinin niteliğini göz önünde bulundurarak İran'ın yeni Suriye ile ilişkilerini zorlaştırmaya çalıştılar. Ancak İran İslam Cumhuriyeti mantıksal bir tavır takınarak ve düşman propagandalarını dikkate almadan birkaç önemli konuyu vurgulamıştır. Birinci konu, İran İslam Cumhuriyeti'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü korunması gerekliliğini vurgulamasıdır. Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bir yandan Siyonist rejim, diğer yandan Türkiye, ülkenin toprak bütünlüğünü ve coğrafyasının bir bölümünü işgal etmeye çalıştı. İran İslam Cumhuriyeti bu eylemlere ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine karşı çıkmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti bu eylemlere ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlal edilmesine karşı çıkarken Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekkai konuyla ilgili olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması bizim ve tüm bölge için önemlidir dedi. Bir diğer konu ise İran İslam Cumhuriyeti'nin tüm Suriye halkının güvenliğinin sağlanmasına önem vermesidir. Esad yönetiminin devrilmesinden bu yana terör örgütleri Suriye'deki bazı azınlıklarla çatışmaya girdi. Bu çatışmalarda çok sayıda insan hayatını kaybetti. Öte yandan bazı azınlıklar, özellikle de Suriye Alevileri, terör örgütlerinin baskısı altında kalmış, evlerini terk etmek ve yerlerinden edilmek zorunda kalmışlardır. İran İslam Cumhuriyeti, Suriye Geçiş Hükümeti'nin ülkedeki tüm insanların, özellikle de azınlıkların güvenliğini daha ciddiye alınmasını talep ediyor. Bir diğer önemli konu da Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin iç işlerine yönelik dış aktörlerin müdahalesiyle karşı karşıya kalmasıdır. Türkiye başta olmak üzere bazı Arap ve Batılı ülkelerin yetkilileri Şam'a giderek ülkenin iç işlerine karışıyor. Özellikle de bu İslam ülkesinde laik, İslamcı olmayan bir hükümet kurulmasını talep ediyorlar. İran İslam Cumhuriyeti ise Suriye halkının kendi kaderini kendisinin belirlemesini istiyor. İsmail Bekkai de bu konuda Suriyelilerin tercihine saygı duyduklarını söyleyip şunları ekledi. Endişelerimizi çeşitli taraflara ilettik ve Suriye'nin uluslararası aktörlerin müdahalesine gerek kalmadan kendi kaderini belirlemesi gerektiğini söyledik. Dördüncü husus, Suriye rejiminin çökmesi ve ülkede siyasi boşluk oluşmasıyla birlikte ülkede terörizmin ortaya çıkma ve yayılma ihtimalinin doğmasıdır. Bir yandan terör örgütleri ve liderleri siyasetçi kılığına girmiş durumda. Diğer yandan bu ülkede terör örgütlerinin sayısı çok fazla ve bunların hepsi de Heyet-i Tahrir-i Şam bayrağı altında değiller. Dolayısıyla Suriye'de terörün yayılma ihtimali gözüküyor. Son olarak İran İslam Cumhuriyeti, Suriye'deki tüm siyasi grup ve hareketlerin katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulmasının gerekliliğine vurgu yapıyor. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Araghchi, Ummanlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmede bu konuda şunları belirtti. Suriye'deki istikrarsızlık ve kaos, İran'ın veya bölgedeki herhangi bir ülkenin çıkarına değil. İran İslam Cumhuriyeti ise Suriye toplumunun tüm siyasi, sosyal ve medeni kesimlerini ve akımlarını temsil eden kapsayıcı bir hükümetin kurulmasını destekliyor. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Gazze'de çocukların donma faciası etrafında. Siyonist rejim Gazze halkını göçe zorlamak için çok sayıda insanlık dışı yönteme başvurdu. Bunların sonuncusu da kışın soğuğundan faydalanmak ve çocukları öldürmek oldu. Hükümet raporlarına ve uluslararası örgütlere göre pazartesi günü itibarıyla Gazze'de en az 8 çocuk soğuktan öldü ve bu sayının kış dondurucu soğukların gelmesiyle ve mültecilerin içinde yaşadığı savaş ve zorlu insani koşulların devam etmesiyle daha da artması bekleniyor. Gazze'deki mülteci kamplarında kışın en sert geceleri zor geçiyor. Meteoroloji uzmanlarına göre son 10 yılın en soğuk geceleri yaşanırken özellikle çocuklu aileler ve halk için tam bir kabusa dönüştü. Birleşmiş Milletler Gazze'de bir aylık bir bebeğin hipotermi nedeniyle ölmesinin ardından bebeklerin soğuk hava nedeniyle donarak ölmesi konusunda pazartesi günü yerel saatte ciddi endişede bulunduklarını bildirdi. Gazze'de son 3 hafta içinde aşırı soğuk nedeniyle ölen 8. bebek oldu. Hipotermi bir kişinin vücut sıcaklığının anormal şekilde genellikle 35 santigrat derecenin altına düştüğü tıbbi bir durumdur. Bu durum vücudun uzun süre soğuğa maruz kalması ve ısısını yeterli düzeyde koruyamaması durumunda ortaya çıkıyor. Uluslararası Göç Örgütü Gazze'deki Filistinli mülteciler üzerinde kış yağmurların yıkıcı etkisi ve sıcaklıklardan ani düşüşün Gazze'de benzeri görülmemiş insani krize yol açması nedeniyle derin endişe duyduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric, yardımların Gazze'deki ailelere ulaşması halinde bu tür ölümlerin önlenebilir olduğunu belirterek şunları kaydetti. İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları, her gün sivil kayıpları ve yaygın yerinden edilmelerle ilgili haberlerle insani krizi daha da derinleştiriyor. UNRWA Ajansı ayrıca soğuk hava koşulları ve barınak eksikliğinin bebeklerin donmasına neden olduğunu ve Gazze'de 7700 yeni doğan bebeğin hayat kurtarıcı bakımdan yoksun olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA Genel Komiseri Philip Lazzarani, Gazze'deki çocukların soğuk ve barınak eksikliği nedeniyle donduğunu, İsrail'in ise Gazze'ye battaniye ve kışlık malzeme girişine izin vermediğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X adlı sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı mesajda Gazze'li çocukların savaşın bedelini canlarıyla ödediklerini vurguladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher ise örgütün Gazze şeridinde hayat kurtarmaya yönelik insani yardım çalışmalarının kritik bir aşamaya ulaştığını ve çöküşün eşiğinde olduğunu belirtti. Fletcher ayrıca İsrail askerlerinin Gazze'nin güney ile kuzey arasındaki kontrol noktasında Birleşmiş Milletler Yardım Konvoyu'na 16'dan fazla mermi sıktığını belirtti. Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Gazze'ye Kerem Ebu Salem sınır kapısından giren 6 yakıt tankerini yağmalandığını, yardım operasyonları için sadece az miktarda yakıt kaldığını bildirdi. Tom Fletcher, Gazze halkını 14 aydan fazla bir süredir yerinden edilme, psikolojik travma, okulların, hastanelerin ve kentsel altyapının tahribi ve açlıkla mücadele ettiğini vurguladı. Bütün bu uyarılara ve raporlara rağmen küresel vicdan yaşananları değiştiremiyor, soykırımı durduramıyor. Böylece Siyonist işgalcilerin her türlü cinayet yöntemini kullanarak katliamları sürdürmesine olanak tanıyor. Öyle ki artık kış soğunu suistimal ederek Gazze halkı üzerindeki baskıyı artırmak, hatta Filistinli çocukları öldürmek için bir silaha dönüşmüş durumda. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Kıymetli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesi, Siyonist rejimin 50 yetkilisinin yargılanması için 10 ülkenin şikayette bulunduğunu, devrim muhafızları ordusu sözcüsünün düzenledikleri tatbikat mesajının düşman tarafından alınacağını söylediğini, Suriye'de Jolani rejimine karşı Lazkiye halkının ayaklanarak Heyet Tahrir-el Şam elebaşlarından birini öldürdüklerini aktarıyor. Armani Emruz gazetesi ise Dışişleri Bakanı'nın Şehit Süleymani ile ilgili açıklamasına yer verdiği haberinde şunları belirtiyor.
İran Dışişleri Bakanı Şehit Süleymani'nin diriliş ekolünü sahaya taşıyarak onu bir eksen, cephe ve diriliş hareketine dönüştürdüğünü belirterek bu eksen bölgede güçlü ve onurlu bir şekilde varlığını sürdürmekte ve Siyonist rejimle hegemonya düzeniyle mücadele etmektedir dedi. Seyyid Abbas Irakçı Salı günü Hac Kasım ekolleri standartlarında yöneticiler ve personel onurlandırma merasiminde yaptığı konuşmada Şehit Süleymani ekolü aslında direniş ekolüdür ve bu ekolün teorisyenleri İslam devriminin liderleridir. İmam Hümeyni'nin düşünceleri ve devrim liderinin öngörüleri bu ekolü güçlendirmiştir ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı sözlerine düşmanlar şehitlerin kanının bu diriniş hareketini büyüttüğünü anlamıyor. Diriniş ekolü şehitlerin kanıyla gelişir ve hedeflerine ulaşır diye devam etti. Irakçı ayrıca şehadet başlı başına bir ekol ve bu ekol içinde bir olgudur. Diriliş ekolünün liderleri genelde şehit olan kişilerdir ve onların kanıyla bu hareket daha da ileriye taşınır dedi. Dışişleri Bakanı diriliş liderlerinin ve komutanlarının kanlarıyla bu ekseni ileriye taşıdıklarını vurgulayarak, diriliş ekolü askeri saldırılar ve bombalamalarla yok edilemez. Diriliş ekolünün silahı şehitlerin kanıdır ve bunu düşmanlarımız anlamıyor. İmam Hümeyni'nin ifadesiyle bir komutanın elinden düşen bayrağı başka bir komutan güçlü eliyle kaldırır dedi.
Thank you. Şervan gazetesi Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ülke sorunlarının giderilmesinde üniversitelerin önemli rolünü vurguladığını, Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Arif'in yaptırımların devam etmesinden yana olmadıklarını, Bekay'ın Suriye'nin terörizmin odağı haline gelmemesi gerektiğini söylediğini aktarıyor. Merdum Salari gazetesi, Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün karşılıklı saygıya dayalı müzakerelere hazır olduklarını belirttiği haberinde şunlara yer veriyor.
İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai dün sabah düzenlediği basın toplantısında Jake Sullivan'ın ülkemizin nükleer tesislerine yönelik düşmanca ifadelerine tepki göstererek bu konu defalarca tekrarlanmış olup hukuki açıdan zora başvurma tehdidinin Birleşmiş Milletler şartının ihlali olduğu ve barışçıl nükleer tesislere yönelik bu tehdidin uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olarak değerlendirildiği ve Güvenlik Konseyi bu olaylara müdahale etmeli ve sorumluluğu Amerika hükümetinden talep etmelidir. Bunu Demokrat hükümetin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yaptığı diğer açıklamaların yanına koyun. Öte yandan pek çok Amerikalının Amerikan tarihinin en tedbirsiz hükümeti olarak adlandırdığı hükümet başarısız yöntemlerini bir sonraki Amerikan hükümetine dayatmaya çalışır gibi görünür dedi.
Tahran Radyosu.
Cumhur-i İslami gazetesi bir makalesinde merhum Ayetullah Haşimi Refsencani'nin İslam devrimi sürecindeki etkisini ele alırken BBC Batı Asya CEO'sunun Mossad ajanı olduğunu, Blinken'in yakında Gazze'de ateşkesin ilan edileceğini belirttiğini aktarıyor. Horasan gazetesi Hamas'ın açıklamasını aktardığı haberinde şunlara yer veriyor.
Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el-Kassam Tugayları ve Fetih'in askeri kanadı El-Aksa şehitleri Tugayları, Filistin özerk yönetiminin tüm kırmızı çizgileri aştığını ve kasıtlı, sistematik bir şekilde masum Filistinlileri öldürdüğünü belirtti. Bu iki direniş grubu Cenin kampında düzenlenen ortak basın toplantısında Filistin özerk yönetiminin Cenin kampını su, elektrik ve eğitim gibi temel ihtiyaçlardan tamamen mahrum bıraktığını ifade etti. Hamas ve Fetih'in askeri kanatları tüm Filistinli yetkililere çağrıda bulunarak bu kampta yaşanan zulme son verilmesi için sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi. Açıklamada sabırlarının tükenmekte üzere olduğunu vurgulayan Kassam ve El-Aksa Tugayları, Filistin özerk yönetiminin durumu geri dönüşü olmayan ve belirsiz sonuçlar doğuracak bir noktaya getirilmemesi gerektiğini belirtti. Filistin özerk yönetiminin güvenlik güçleri 2 aydır Cenin kampına yönelik saldırılarını yoğunlaştırmış ve şimdiye kadar 8 Filistinli bu saldırılarda şehit oldu.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a ısmarladık.
İran Radyo Podcast. Hindistan'da İngiliz sömürge politikalarının uygulanmasından bir süre sonra birçok çiftçi evini, tarım arazisini ve gelirini kaybetti. Bu topraksız ve evsiz çiftçilerin çoğu açlıktan kaçmak için İngiliz ordusuna katıldı ve Doğu Hindistan şirketi çıkarları için kendi vatandaşları ile savaşa girdi. Tahran'dan hepinize selamlıyoruz muhterem dinleyiciler. Dünya Tarihi Podcast'ımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Dünya Tarihi Podcast serimizin bu bölümünde tarih ve inançlar, garnizonlar, devrimler ve halktan bahsedeceğiz. Yoksulluk, açlık ve çocuk satışı birçok Hintlinin gözünü İngilizlerin baskısına kapatmıştır. Kendilerini ve çocuklarını ölümden kurtarmak için ülkelerinin işgalci ordusunda hizmet etmeye hazırdırlar. Çıplak ayaklı Hintlilerin İngiliz ordusuna girme hevesi o kadar arttı ki bir süre sonra subaylar ve askerlerin neredeyse %30'unun dışında Doğu Hindistan şirketinin ordusunun geri kalanı Hintlilerden oluştu. Hintli erkekler açlıktan kurtulmak ve daha çok işkenceye benzeyen fahiş vergileri ödemek için orduya girmeye o kadar çok ilgi gösterdiler ki İngilizler onların aralarından seçmekle meşgul oldu. Maratha daha önce İngilizlere karşı sıkı savaşmış olan ve şirketin ordusu onların topraklarını zar zor işgal edebilen Hindistan'ın batı topraklarında yaşayanlardı. Artık onlar da şirketin ordusunda asker olmak istiyordu. Maratha mücadelesini ve azmini unutmayan İngilizler, onların orduya girmelerinden korktular ve çalıştırılmalarını da yasakladılar. Ancak bir grup Maratha İngiliz hükümetine gönderdiği bir mektupta şunları yazdı. Bombay eyaletinde yaşayan biz Marathalar İngilizlerin yaşam veren gelişini deneyimledik ve o ülkenin büyük imparatorunun halkımıza vereceği ayrıcalıkları da bekliyoruz. Asil kraliçe Victoria, halkımızın önemli mevkilere gelmesini yasakladı. Biz de önemli mevkilere gelmeyi beklemiyoruz. Çünkü iyi eğitim alamıyoruz ve bu pozisyonları hak etmiyoruz. Ama naçizane ricamız asker ya da poliste görev almaktır. Eğer asker olarak askerliğe girmek mümkün değilse, hizmetçi ya da katı sürücüsü olmaya da razıyız. Marathaların cesaretini bilen ve onların savaşma ruhunu kullanabileceklerini düşünen İngilizler, nihayet onlardan bir grubu ordularına aldılar. Doğu Hindistan şirketi, Hint askerlerini yalnızca Hindistan'ın iç savaşlarında kullanmamış. Bu askerler şirketin Hindistan dışındaki fetihleri için Burma veya Çin gibi topraklara da gitmiştir. Hintli askerlerin bu ülkelerin halkları ile karşı karşıya gelmesi halklarının Hintlilerden nefret etmesine neden oldu. İngilizlerin zevk ve tatminini takip eden nefret, zira işgal ettikleri yerlerin halklarının bir gün birleşmesini istemiyorlardı. Doğu Hindistan şirketinin Hindistan dışında yürüttüğü ve Hint askerlerini öldürdüğü tüm savaşların maliyeti Hindistan halkının cebinden finanse ediliyordu. İngiliz hükümeti bu savaşların hiçbirine tek kuruş bile harcamadı. 19. yüzyılda Hindistan servetinin 450 milyon lirası Doğu Hindistan şirketinin yurt dışındaki savaşlarına harcandı. Bu savaşlara katılan Hint askerlerinin sayısı 800 bin kişiye ulaştı. Açlık tüm Hintlileri İngilizlerin önünde diz çöktüremedi. Bazı Hint gençleri işgalcilerin zulmüne dayanamayıp bu zulme karşı mücadele etmek için çok gizli bir örgüt kurmaya karar verdiler. Kendilerine fedailer diyen bu örgütün mensuplarının görevi yabancıları veya onlarla işbirliği yapanları öldürmekti. Kervansaraylarda ve yollarda yalnız seyahat eden İngilizlerle arkadaş oluyorlar ve uygun bir zamanda onları etkisiz hale getirip mallarına el koyuyorlardı. Bütün bu mallar halka dağıtılmak üzere örgüte verildi. Bazen de bu ganimetlerin bir kısmı örgütün faaliyetlerine görmezden gelen ve İngilizlere rapor vermeyen bazı yerel yöneticilere ödeniyordu. Fedailer İngilizlere büyük bir sır içinde ve eşsiz bir gizlilikte avlıyorlardı. İşgalcileri öldürme ve cesaretlerini yok etmedeki ustalıkları o kadar büyüktü ki kayıp kişileri aramaya gelen askerlere tepki gösteren bölge halkı cinayetlerin yırtıcı hayvanlara ya da hayali yaratıklara bağlıyorlardı. 1831 yılında İngilizler bu gizli ve gizemli örgütün tespit edilip yok edilmesi için özel bir grup görevlendirdi. İngilizlerin Hindistan'ın dört bir yanına dağıttı, muhbirler ipuçları elde etmelerine ve örgütten bazı kişileri tutuklamalarına yardımcı oldu. Görev grubunun bu kişilerden elde ettiği bilgiler tüm organizasyonu çökertmeye yeterli değildi. Aslında fedailer örgütü öyle tasarlanmıştı ki birçok kişi örgütün diğer kısımlarından haber sezdi. Fedailer üyelerinin ustalığı ve gizliliği İngilizlerin onları yok etmesinin 70 yıl almasına neden oldu. İngiltere ancak 19. yüzyılın son yıllarında fedailer organizasyonunu tamamen yok edebildi. Bu 70 yıl boyunca pek çok İngiliz örgütün adını duyunca titredi ve uzun bir süre kimse fedailer grubunun tamamen ortadan kaldırıldığına inanmadı. Hindistan'da fedailer örgütünün dışında başka halk hareketleri de oluştu. 1857 yılının ilk günlerinde Hindistan'ın kuzey şehirlerinden gelen haberler İngilizlere ulaştı ve onları endişelendirdi. İnsanlar üzerinde özel bir işaret bulunan çayeti adı verilen küçük ekmekler pişirirlerdi. Bu ekmekler halka ücretsiz olarak dağıtılırdı. Çok eski zamanlardan beri Kuzey Hindistanlılar birbirlerine büyük bir olayın haberini vermek ve bu etkinliği hazırlanmak istediklerinde çayeti ekmeği pişirip dağıtıyorlardı. İngilizler bunun sebebini bilmiyordu ama bir yandan da insanlardan birbirlerine ekmek vermemelerini isteyemezlerdi. Gerçi bu şekilde birbirlerine mesaj gönderdiklerini de biliyorlardı. Doğu Hindistan şirketinin başkanlarından biri bir mektupta şunları yazdı. Nedeni bilinmeyen, tuhaf ve gizemli bir olay yaşanıyor. Bazı insanlar gruplar halinde küçük ekmekler pişirip mahalle mahalle dağıtıyorlar. Bu ne anlama gelir? Henüz belli değil. Miladi 1857 yılı başlarında İngiliz şirketinin Hindistan'daki hakimiyeti 100 yaşına ulaşmıştı. Bu yıllarda insanlar yavaş yavaş Hindistan'daki İngiliz egemenliğinin 100 yıldan fazla sürmeyeceğine inandılar. Çayite ekmeği elden ele bu büyük olayın haberini halka ulaştırıyordu. Kışlılardan birinde askerler arasında büyük bir zambak çiçeği elden ele dolaştırılırdı. Zambak sapını tutan her asker bir süre ona bakıp daha sonra onu bir sonraki kişiye veriyordu. İngilizler bunun anlamını çok geç fark ettiler. Bir süre önce kışlaya yeni tüfekler gelmişti. Bu tüfeklerin mermileri tüfeğin namlusuna iyice oturacak şekilde yağlanmıştı. Mermilere uygulanan yağın inek ve domuz yağından hazırlandı, askerlere bildirildi. Hindular ineği kutsal kabul eder ve onu öldürmenin günah olduğuna inanırken, Müslümanlar da domuz etinin ve yağının necis olduğuna inanırlar. 26 Şubat 1857'de 85 Hintli asker, bu mermilerin kullanımını protesto ederek bu kurşunları kullanmaya hazır olmadıklarını belirtti ve bu kurşunların başka kışlılarda kullanılmamasından emin oldukları zaman muhalefete son vereceklerini belirttiler. Kışlanan İngiliz komutanı hızla bir askeri mahkeme hazırladı ve bu askerlerin her birini 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ertesi gün diğer Hintli askerler kışla hapishanesine doğru yürüdü ve vatandaşlarını hapishaneden kurtardı. Askerler daha sonra İngiliz askerlerin yatakhanesine giderek hepsini kurşun yağmuruna tuttular. Ardından kışlayı ateşe vererek Hindistan'ın başkenti Delhi'ye doğru yürüdüler. Delhi onlardan sadece 65 kilometre uzaktaydı. Aynı zamanda Behramwar şehrinin garnizonu da isyancı askerlerin eline geçti ve onlar da Delhi'ye doğru hareket etti. Devrimci askerler Delhi'ye vardıklarında İngilizlerin komutasındaki Hintli askerler de onlara katıldı ve şehir hızla Hintlilerin eline geçti. Hindistan'ın en büyük silah deposu Delhi'de bulunuyordu. İngiliz subayları kaçmadan önce silahlar devrimcilerin eline geçmesin diye bu depoyu havaya uçurdu. Hintli askerler imparatorun sarayına doğru yürüdü. Son Babür kralı 2. Bahadur Şah ömründen 70 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Hindistan'ın imparatoru olarak hala bu sarayda bulunuyordu. Uzun yıllar göstermelik bir yönetimi vardı. Sarayda ve kral adına yaşıyordu ama hiçbir yetkisi yoktu. Hükümet Doğu Hindistan şirketinin elindeydi. Babur İmparatorluğu 16. yüzyılın ilk yıllarından itibaren Kuzey ve Orta Hindistan topraklarının geniş bir alanına hükmetti. 200 yıl boyunca yavaş yavaş Hindistan'a giren İngilizler bu hanedanın son üyelerine yalnızca bir krallığın adı kalana kadar Babur krallarının gücünü giderek kısıtladılar. Şirket patronları Hindistan'daki varlıklarına yasal bir kılıf uydurmak için 2. Bahadur Şah'ı da babası gibi imparator olarak sarayda tutmuşlardı. Onlar hala ticaret yaptıklarını ve ülke padişahının Bahadur Şah olduğunu iddia ediyorlardı. Bahadur Şah, devrimci askerlerin liderliğini üstlendi ve onlardan diğer şehirlere de kurtarmalarını istedi. Bir süre sonra Agra ve Kanpur şehirleri de Hint liderin eline geçti. Lakenhu şehri de Temmuz 1857'de devrimci ordunun eline geçti. Hindistan'ın İngiliz valisi bu şehirde Hintli askerlerin eline düştü ve idam edildi. Devrim Hindistan'ın Bengal gibi doğu eyaletlerine de yayıldı. Bu isyana tüm Hintliler, Müslüman ve Hindular katıldı. Artık İngilizlerle savaşan sadece askerler değildi. Bütün halk isyan etmeye başladı. Orta Hindistan'ın önemli şehirlerinden biri olan Gwalior şehrinde 20 yaşındaki bir kız insanları İngilizlere karşı savaş başlatmaya teşvik etti. Şehrin devrimcilerin liderliğini üstlenen bu genç kız zorlu bir mücadelenin ardından şehrin güçlü kalesini İngilizlerin elinden aldı. Bu savaşta İngilizlerin komutanı olan general zamanında geri dönmek ve Hintli genç bir kıza uğradı, yenilgiye telafi etmek için şehirden kaçtı. Hindistan'ın isyan başlatamayacak kadar Hintlilerin sayıları az olan veya İngilizleri sınır dışı etmenin mümkün olmadığı uzak bölgelerinde insanlar İngilizlere mümkün olan her şekilde karşı çıkmaya başladılar. İngiliz generallerden biri günlüğüne şunları yazdı. Mutfağımda yaşlı bir Hintli hizmet ediyor. Bugün gözümün önünde porselenleri ve kristal tabakları yere vurarak kırıyordu. Ne yapıyorsun diye sordum. Şöyle cevap verdi. Bugüne kadar siz emir veriyordunuz. Şimdi sıra bizde. Muhterem dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcastimizin bu bölümünde Hindistan'da İngilizlerin sömürüsü ve halkın onlara karşı ayaklanmasını sizlere aktarmaya çalıştık. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İman Nuru. Değerli dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgilerine ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birinin tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 23. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Yeni Rus Müslüman Dmitri Kardeşev, Şöyle diyor, eğer bir gün İmam Mehdi'yi görecek olursam ona tüm benliğimi feda etmeye ve ne buyurursa yerine getirmeye hazır olduğumu söylemek istiyorum. Rusya dünyanın en geniş ülkesi ve en çok dini ve etnik grubu barındıran ülkesidir. 1991 yılında eski Sovyetler Birliği dağılmadan evvel dindar insanlar inançlarını gizlemek ve kendilerini komünist ve dinsiz göstermek zorundaydı. Ancak hiçbir inancı zorla insanlara dayatmaya mümkün olmadığı için komünist düzen çöktükten sonra çeşitli dinlerin ve mezheplerin mensupları inançlarını özgürce yaşama fırsatı buldu. Rusya'da Ortodoks Hristiyanların nüfusu diğer semavi dinlere nazaran daha fazladır. Fakat bu ülkede Müslümanların sayısı da kayda değer düzeyde sayılır. Rusya nüfusunun %15 kadarı İslam dininin izleyenleridir ve sayıları her geçen gün artmaktadır. Gerçekte bu semavi din insan aklına ve fıtratına uygun olduğu ve güçlü mantığa dayandığı için birçok insanı da cezbetmektedir. Dimitri Kartaşev uzun süre araştırma yaptıktan sonra kurtuluşu ve huzuru İslam dininde bulanlardan biridir. Dimitri dini araştırmaları hakkında şöyle diyor, ben din hakkında birçok kitap okudum ve Hristiyanlığın üzerinde geniş araştırma yaptım ancak bunca araştırmanın ardından bu dinin benim ihtiyaçlarımı karşılayamadığını fark ettim. Ve bu yüzden de daha mükemmel bir din bulmaya karar verdim. İslam dini Rusya'da ikinci büyük nüfusa sahip olan dindir ve doğal olarak Kartaşev bu dinin üzerinde odaklandı. Kartaşev de İslam dinine yönelen birçokları gibi bu dini tanımak için Müslümanların semavi kitabı ve İslam peygamberinin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim ile başladı. Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetleri ve zengin muhtevası ve büyük cazibesi Dimitri'yi çok etkiledi. Dimitri bu etkiyi şöyle anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'i okudum ve okuduktan sonra bu kitabın hak olduğunu anladım. Bu kitap insana hak talep ruhu kazandırıyor. Sonunda 2 yıl araştırdıktan sonra İslam dinine yöneldim. Yeni Müslümanların ve özellikle Hristiyanların ilgisini çeken önemli noktalardan biri, Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın yegane olduğuna açıkça vurgu yapmasıdır. Kartaşev bu konuda şöyle diyor, ben Kur'an-ı Kerim'de tevhid hakkında açık ve net noktaların bulunduğunu öğrendim. Hristiyanlık hakkında araştırma yaparken Baba, Oğul ve Ruhul Kudüs'ten, maksat ne olduğunu veya İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu nereden getirdiklerini anlayamadım. Oysa Kur'an-ı Kerim açıkça Allah bir olduğunu söylüyor ve bu da benim için çok önemliydi. Kur'an-ı Kerim bir Allah'tan daha fazla ilah olmasını fesat ve yok olma sebebi biliyor. Zira bu durumda İlahların her biri kendi nüfuz ve yetkisine geliştirmek isterdi ve bu durumda dünyanın düzeni bozulurdu. Öte yandan güç ve yetkileri başka ilahlarca kısıtlanan bir Allah insanları gibi gücü kısıtlı ve sonuçta eksik olur ve başkalarını destekleyemezdi. İslam dininde yegane Allah'a olan inanç Tevhid suresinde açıkça beyan edilmiştir. De ki, o Allah bir tektir. Allah eksiksiz, samettir. Bütün varlıklar ona muhtaç. Fakat o hiçbir şeye muhtaç değildir. Doğurmadı ve doğrulmadı. Ona bir denk de olmadı. Kartaşev İslam dinini böylesine büyük ve yegane Allah'a uzanan tek doğru yol olarak görüyor. Bu arada Dimitri Kartaşev İslami mezheplerin hakkında da araştırma yapıyor ve sonuçlarını da şöyle anlatıyor. Şia ve Sünni mezhepleri arasında çok araştırma yaptım ve sonunda Şia mezhebinin hakkaniyetini anladım. Zira Şia mezhebi çok açıktır. Şia mezhebini seçmenin bir başka sebebi de imamet meselesidir. Şia mezhebinin 12 imamı vardır ve İslam peygamberi bizzat bu konuda hadisi vardır. Kardeşev İslam peygamberi birçok hadiste haleflerini 12 imam olarak tanıttığını ve hatta adlarını zikrettiğini belirtiyor.
Tahran Radyosu.
İslam peygamberi şöyle buyuruyor: "Benim ehli beytim, yeryüzünde insanların emniyet kaynağıdır. Nitekim gökteki yıldızlar, gök halkının emniyetinin kaynağıdır." Hazretten sorulur: "Acaba sizden sonraki imamlar ehli beytinizden midir?" Hazret şöyle buyurur: "Evet, onlar iki kişidir ki dokuzu Hüseyin soyundandır ve hepsi de emin ve masumdur." Bazı rivayetlerde de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem son imame kendi adaşı ve ahir zaman kurtarıcısı ve yeryüzünde adalet ve eşitliği inşa eden olarak beyan etmiştir. Kardeşev Hazreti Mehdi'nin İslam dinini benimsemesi üzerindeki tesirini şöyle anlatıyor: "Hazreti Mehdi zuhur edince dünya adaletle doluyor ve tüm zulümler sona eriyor. O Hazretin kişiliği ve özellikleri benim İslam dinini benimsememde çok etkiliydi. Zira Şia'nın önderi şimdiki şartlarda bir masum olduğunu anladım ve biz de bu semavi önderi beklemeliyiz ve Hazreti Mehdi'nin mutlaka zuhur edeceğine inanmalıyız." Bazı dinlerde de ahir zaman kurtarıcısından çeşitli şekillerde söz ediliyor. Fakat İslam dini onu daha mükemmel ve daha net bir şekilde tanıtıyor. Hazreti Mehdi İslam peygamberinin torunlarındandır. O Hazret yeryüzünde fesat ve zulüm had safhaya ulaştığında kıyam edecek ve dünyada adalet ve eşitliği sağlayacaktır. İslam peygamberi ve ehli beytinden masum imamlar birçok hadiste Hazreti Mehdi'nin kişiliği ve nasıl zuhur edeceği ve evrensel iktidar hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştur. Şia ve bazı sünni mezheplere göre o Hazret halihazırda hayattadır ve Yüce Allah'ın kıyam emrini beklemektedir. Ancak bu arada önemli olan şey halkın Hazreti Mehdi zuhurunda ifa edeceği rolüdür. Zira insanlar her ne kadar daha fazla toplumlarını ve kendilerini ısrar ederse o Hazretin zuhuru için zemin daha fazla hazırlanır. İmam Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur: "Kim Hazreti Mehdi'nin yaveri olmak istiyorsa sürekli onun zuhur etmesini beklemesi ve günahtan sakınması ve iyi ahlaklı olması gerekir." Dimitri Kardeşev de kendisini Hazreti Mehdi'nin zuhuru için hazırlamaya çalışıyor ve şöyle diyor: "Eğer bir gün İmam Mehdi'yi görecek olursam ona tüm benliğimi feda etmeyi ve ne buyurursa yerine getirmeyi hazır olduğumu söylemek istiyorum." Dimitri Kardeşev bir Müslüman olarak İslam dininin güzelliklerini başkalarına anlatmaya çalışıyor. Kardeşev, birçok Rus gencin maddi ve fesat içeren konuların peşinden gittiğini ama bazıları da düşünme ehli olduklarını ve İslam dinini benimseyebileceklerini belirtiyor. Kardeşev, vatandaşlarını İslam dinine cezbetmek için iki konunun cazip olduğunu belirterek şöyle diyor: "Ruslar adaleti çok seviyor ve Şia meselesinde de adalet ruhu var ve bu yüzden Şia mezhebinin adalet ekseni Rus halkının ilgisini çekebilir. Yine Rusya halkı arasında ahir zaman ve dünyanın geleceği de önemlidir." Buna göre yeni Müslüman Kardeşev İmam Mehdi'yi ahir zamanın adil kurtarıcısı olarak tanıtmak gerektiğini, zira bu konu ülkesinde en etkili propaganda konusu olduğunu belirtiyor. Kardeşev İslam dininin yaygınlaşması konusunda şöyle diyor: "Bizler Allah Teala'yı ve masum imamları çok iyi tanımalı, Allah'ı ve özellikle imam zamanı tüm dünyaya tanıtmalıyız. İslam dini ve İslami tevhidi her yerde tanıtmalı ve propagandasını yapmalıyız." Ancak kardeşi ve onun gibi İslam'ın propagandasını yapmak isteyen insanların yolunda ciddi bir engel bulunuyor ki o da halkın medyanın İslam dinine girici Vahabi sapkınların şiddet uygulamalarından hareketli karalama kampanyalarından etkisi altında bulunmasıdır. Özellikle Rusya son yıllarda tekfirci Vahabi teoristlerin düzenledikleri bazı terör saldırılarının hedefi olmuştur ve Rusya yönetimi bu zümre ile mücadeleye öncelik vermektedir. Buna karşın Kartaşev Rusya'da İslam dininin propagandasını yapma konusunda şöyle diyor: İslam dinini babama, anneme, kız kardeşime ve arkadaşlarıma açıklıyorum. Gerçi bu alanda çalışmak çok zor. Zira onlar Müslümanların hepsi cani Vahabiler gibi olduklarını düşünüyor ve ben de sürekli Şia İslam'ı onları tanıtmaya çalışıyorum ve bu konuda bazı arkadaşlarımı İslam'ı tanıştırmakta başarılı olduğumu düşünüyorum. Muhterem dinleyiciler, batıl insanların İslam dinine yoğun ilgi edilene ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin 23. bölümünün de sonuna geldik. Programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farsça öğreniyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
Dersi dehum.
10. ders. Bu derste Farsçadaki birkaç fiilin geçmiş zaman şeklini öğreneceğiz.
Mazi. Mazi.
Mazi.
Ya gozeşte.
Veya geçmiş zaman.
Men amedem.
Ben geldim.
تو آمدی.
سن گلدین.
او آمد.
او گلدی.
ما آمدیم.
بیز گلدیک.
شما آمدید.
سیز گلدینیز.
آنها آمدند.
آنلار گلدیلر. Şimdi gelmek fiilinin geçmiş zaman halinin çekimini dinleyiniz ve tekrarlayınız.
Man amadam. To amadi. او آمد. ما آمدیم. شما آمدید. آنها آمدند.
Goften fiilinin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Goften söylemek demek manasında olup şimdi onun geçmiş zaman halinin çekimine kulak verelim.
Man goftam.
Ben dedim.
Tu gofti.
Sen dedin.
U goft.
O dedi.
Ma goftim.
Biz dedik.
Şoma goftid.
Siz dediniz.
Anha goftand.
Onlar dediler. Şimdi goften fiilinin geçmiş zaman çekimini dinleyiniz ve hemen tekrarlayınız.
Man goftam. Tu gofti. U goft. Ma goftim. Şoma goftid. آنها گفتند.
Şimdi de daden, vermek fiilinin geçmiş zaman çekimini yapabilir misiniz? Şimdiye kadar öğrendiklerinizle bunu başarabileceğinizi sanıyoruz. Ama yine de daden fiilinin mazi halini bir söyleyelim, siz de tekrar ediniz.
Man dadam. Tu dadi. U dad. Ma دادیم. شما دادید. آنها دادند.
Onuncu dersin sonu.
پایان درس دهم.
Esen kalınız.
Şad başid.
Allah'a ısmarladık.
Huda negahdar.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7-20 ila 8-50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.